Ayrım 17, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 154. Sadece İGDAŞ mı? Ya yoksullara ucuz konut yapmak için 1995'te 11 trilyon sermaye ile kurulan KİPTAŞ, Albayraklara verdikleri ihaleden iki örnek yazdım. Abdullah Arısoy başkanlığında Suat Taş, Şerafettin Karakış, İlker Yıldırım ve Murat Dayanç'tan oluşan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun KİPTAŞ ile ilgili hazırladığı raporda yapılan kurnazlık insanı şaşırtıyor. Bit olan KİPTAŞ belediyeden aldığı döviz cinsinden borçlarla ilgili 3 trilyon 634 milyar liralık kur farkını defterlerine gider olarak kaydetmiş. Topkapı Vergi Dairesi'ne gönderilen rapor üzerine KİPTAŞ 1.6 trilyon TL vergi, 3 trilyonu ceza ve 5 trilyonu gecikme faizi olmak üzere toplam 9 trilyon lira ödemek zorunda kaldı. Bu paralar kimin cebinden çıktı, kimin cebine girdi? İstanbul'da yaşayanların cebinden çıktığı kesin ve aslında kimlerin cebine girdiği de sır değil. KİPTAŞ'ın belediyeden aldığı çok sayıda arsadan bir kısmını belediye başkanlarına, özel kalem müdürlerine ve partili yöneticilere sattığı belgelendi. Bir dönemin inanmış idealist akıncılarının bu derece çürümeleri insanı rahatsız ediyor. İşte bir başka belediye, BİT şirketi Akbil. CHP İstanbul İl Başkanı rahmetli Mehmet Bölük, 13 Nisan 1999'da bir basın toplantısı yaparak 5 şirket hakkındaki yolsuzluk iddialarını kamuoyuna açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği için yapılan tüm hazırlıklar İstanbul halkının cebinden çıkıyor. İstanbullu şişirilmiş doğalgaz ve su faturalarıyla farkında bile olmadan Tayyip'e destek oluyor. Onu iktidar yapmak için İETT otobüsleriyle fahiş fiyatla seyahat ediyor. İSKİ ihalelerinden doğalgaz ihalelerine, metro ihalesinden İGDAŞ'ın ihalelerine kadar her yerden pis kokular geliyor. Billboardlar, ağaç kampanyaları, kaldırım ihaleleri gibi tüm olaylar kamuoyuna yansıyor. Ancak somut bir sonuç alınamıyor. Refah yolun iktidar olması ve Sayıştay'ın başında vecdi gönülün bulunması nedeniyle Tayyip adeta kollanıyor. Dipnot: Vecdi gönül sonradan AKP Kocaeli Milletvekili, Milli Savunma Bakanı Soner Yalçın'ın notu. Yargıya intikal eden yolsuzluk dosyaları ise yasaların yetersizliği ve yargının ağır çalışması nedeniyle bir türlü sonuçlanmıyor. Medyanın yolsuzluklar nedeniyle yönelttiği sorulara ya iftira, ya komplo, ya da ispat edemeyen şerefsizdir gibi beylik cevaplar veriliyor. Kim haklı? Kafanız karışmasın. Erdoğan'ın belediyedeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir liste çıkardım şöyle. 1. Sanık Erdoğan hakkında TCK'nın 313. maddesine temas eden cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek suçuna ilişkin verilen soruşturma iznine yapılan itirazın yeniden incelenerek irdelenip karar verilmesi için konuyla ilgili evrakın Danıştay 2. Dairesi'ne gönderilmesine. 2. Sanık Erdoğan'a atılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina ve Bağlı Birimlerin 1995 yılı temizlik işine yönelik eylemin TCK'nın 240. maddesine temas ettiği ve bu suça ilişkin dava zaman aşımının dolmuş olduğu anlaşıldı ve soruşturma açılmamasına. 3. Sanık Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 22 Ocak 1998 tarihli Maslak Bölge Parkı ihalesine. 4. Sanık Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye personelinin taşınmasına ilişkin 211 hattık 25.12.1997 tarihli servis kiralama ihalesi isnadın TCK'nın 240. maddesi kapsamında kalmasına ve bu suça yönelik soruşturma izni hakkında Danıştay 2. Dairesi'nin 11.12.2001 tarih ve 1591/2984 sayılı kararıyla itirazın reddedilmesi karşısında. Anayasa Mahkemesi'nin 27.10.2001 tarih ve 24.556 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18.07.2001 tarih ve 4/332 sayılı kararıyla 4.616 sayılı yasa kapsamında kalan eyleme ilişkin anılan yasanın 1. maddesinin 4. bendi uyarınca suçun niteliğine, işleme tarihine ve yasada öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine. 5. Sanık Erdoğan hakkında a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce personelin taşınması için 167 hat üzerinden 03.01.1995 tarihinde yapılan servis kiralama işi ihalesine. B. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce personelin taşınması için 179 hat üzerinden 17.12.1996 tarihinde yapılan servis kiralama işi ihalesine. C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce personelin taşınması için 173 hat üzerinden 26.12.1993 tarihinde yapılan servis kiralama işi ihalesine, ilişkin olarak yapılan isnatların TCK'nın 366'ya 2. maddesine temas etmesine ve genel hükümlere göre soruşturulmasının gerekmesine karşı, anılan suça ilişkin olarak dava zaman aşımının gerçekleştiği anlaşılmış ise de bu suçun soruşturulmasında görevli olmadığından Cumhuriyet Başsavcılığımızın görevsizliğine ve evrakın suçun işlendiği yer itibarıyla yetkili ve görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine. 6. Sanık Erdoğan hakkında A. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihalelerden 1. İstanbul Metrosu 1. aşama inşaatı, güç temini, CER gücü, sinyalizasyon kontrol, telekomünikasyon tesisleri, temin ve montajı, istasyon ince işler ve yardım, elektromekanik tesisleri ile demir yolu işleri yapımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleye ilişkin olarak sanık hakkındaki isnatların TCK'nın 205. maddesine. 2. Sanık Erdoğan hakkında 26.08.1900 tarihinde yapılan Fatih Arap Emini katlı otopark inşaatı ihalesinin TCK'nın 205. maddesine. 3. Sanık Erdoğan hakkında 19.02.1998 tarihinde yapılan personelin taşınması için 130 hat üzerinde servis kiralama işi ihalesinin TCK'nın 366'ya 2. maddesine. 4. Sanık Erdoğan hakkında 19.02.1998 tarihinde yapılan personelin taşınması için 82 hat üzerinde servis kiralama işi ihalesinin TCK'nın 366'ya 2. maddesine. B. Ağaç, fidan ve süs bitkisi konusunda yapılan ihalelerden. 1. Sanık Erdoğan hakkında 12.11.1996 tarihinde yapılan 200 bin adet ağaç alım ve dikimi ihalesinin TCK'nın 202-205. maddelerine. 2. Sanık Erdoğan hakkında 23.10.1997 tarihinde yapılan 403 bin adet ağaç alım ve dikimi ihalesinin TCK'nın 202 ve 205. maddelerine. 3. Sanık Erdoğan hakkında 12.11.1998 tarihinde yapılan 450 bin adet fidan, 500 bin adet süs bitkisi, 51 bin adet yol ağacı ihalesinin TCK'nın 205. maddesine. 4. Sanık Erdoğan hakkında bu evrakta diğer ağaç ihaleleri başlığı altında BB ve CC alt başlığı ile irdelenen ihalelere ilişkin soruşturmanın TCK'nın 202 ve 205. maddelerine. C. İSTAÇ AŞ tarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak. Sanık Erdoğan hakkında İSBAK AŞ tarafından yapılan araç kiralanması işine yönelik eylemlerin TCK'nın 366'ya 2. maddesine. D. KİPTAŞ tarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak. Sanık Erdoğan hakkında 6.10.1998 tarihinde yapılan 2 telli 4. etap konut inşaatı ihalesine ilişkin eyleminin iddialar dikkate alındığında TCK'nın 202 ve 205. maddelerine. E. Halk Ekmek AŞ tarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak. Sanık Erdoğan hakkında 25.09.1998 tarihli Edirne Kapı Fabrikası ekmek taşıma ihalesine ilişkin eyleminin TCK'nın 366'ya 2. maddesine. F. Sanık Erdoğan hakkında Akbil uygulaması konusundaki eylemlerinin TCK'nın 202. maddesine. G. Sanık Erdoğan hakkında İGDAŞ AŞ ihalelerine ilişkin olarak. 1. Sanık Erdoğan hakkında 15.04.1997 tarihli personel servis ve kiralık araç hizmet alımının TCK'nın 366'ya 2. maddesine. 2. Sanık Erdoğan hakkında 21.04.1998 tarihli personel servis ihalesine yönelik eyleminin TCK'nın 366'ya 2. maddesine. 3. Sanık Erdoğan hakkında doğalgaz el kitabı basın ve dağıtım ihalesine ilişkin iddiaların TCK'nın 202. maddesine. 4. Sanık Erdoğan hakkında İstanbul Dergisi basımı, hikaye ve boyama kitabı basımı ihalesine ilişkin iddiaların TCK'nın 202. maddesine. 5. Sanık Erdoğan hakkında radyo reklamı, takvim arkalığı, açılış, organizasyon ve kolonyalı mendil ihalesine ilişkin iddiaların TCK'nın 202. maddesine. 6. Sanık Erdoğan hakkında bu evrakın İGDAŞ ihaleleri bölümünde H alt başlığı ile irdelenen İroni şirketine yapılan ihalelere ilişkin iddiaların TCK'nın 202. maddesine. 7. Sanık Erdoğan hakkında sticker yapıştırma ihalesi, İGDAŞ tanıtım filmi ihalesi ve Avrasya Maratonu açılışı organizasyon konusundaki ihaleye ilişkin iddiaların TCK'nın 202. maddesine. 8. Sanık Erdoğan hakkında mobil tahakkuk sistemiyle sayaç okuma ihalesine ilişkin hakkındaki iddiaların nokta nokta nokta. Bu iddialar yargı konusu oldu ama hiç kolay olmadı. Dosyaları hep elden ele dolaştırıldı. Erdoğan'ın dosyaları el yakıyordu. Kimse bu ağır yükün altına girmek istemiyordu. Uzatmayayım, sonuçta şu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Mart 2002 tarihinde gönderdiği karar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Erdoğan hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla 30 Mayıs 2002 tarihinde iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 30 Mayıs 2002 tarihinde hazırlık 2002 Taksim 20.819 sayıyla düzenlenen iddianame üzerine İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi kamu davası açtı ve sonraki duruşmalarda davanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kamu davası ile birleştirilmesine karar verdi. Erdoğan ağır cezalık oldu. Ayrıca Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Mart 2002 tarihinde gönderdiği karar doğrultusunda Erdoğan ile birlikte toplam 38 belediye görevlisi hakkında zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm işlemek için teşekkür oluşturmak iddiasıyla iddianame 2002 Taksim 306 sayı düzenlenerek Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Hazırlık 2002 Taksim 34.176, esas 2002 Taksim 3.131. Bu arada Erdoğan'la ilgili tüm soruşturmalar ve açılan davalar konusunda milli görüşün tavrı ne oldu bilir misiniz? Böyle ağır iddialar yöneltilen bir belediye başkanımız nasıl olur diye kara kara düşünmediler. Havuzu Erdoğan'ın salt kendi siyasal beklentisi amacıyla kullanmasına öfkelendiler. Aslında pek de şaşırmamışlardı. Özellikle 1991'den sonra Erdoğan'ı parti içindeki virüs olarak değerlendiriyorlardı. Bu nedenle istemeye istemeye belediye başkan adayı yapmışlardı. Gelelim sonuca. Ne oldu Erdoğan'ın davaları? Bunu bir dava konusu üzerinden anlatayım. Belediyenin bitlerinden biri de Akbil'di, yani akıllı bilet. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik geçiş sisteminde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri CHP'den belge ve bilgi istedi. Ardından Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Gündoğan harekete geçti. Polis Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 58 kişiyi gözaltına aldı. Neydi olay? İlk kez 1994'te Erdoğan'ın başkanlığı döneminde kullanılan Akbil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM tarafından geliştirilmişti. İddiaya göre 1997-1999 döneminde 2.6 trilyon liralık Akbil kazancı buharlaşmıştı. Hesaplar arasında para transferi vardı. Örneğin BELBİM'e veya İETT'ye para gönderilmiş gibi belge düzenlenip kayıt dışı paralar yandaş şirketlere ya da partiye aktarılmıştı. Bunu tespit etmek kolay olmamıştı. Hesap uzmanlarının Akbil satış yetkisi verilen İETT, İDO, Ulaşım AŞ ve BELBİM yanında sisteme kayıtlı olan ve olmayan ancak satış yapan bayi, kese ve cashboxlar üzerindeki toplam 22 trilyon veri üzerinde yaptığı incelemede Akbil tüketim kayıtlarının ve yükleme bilgilerinin silindiği, hem yükleme hem de tüketim bilgilerinin azaltılarak yok edildiği tespit edildi. Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporuna göre 217 Akbil'de hiçbir tüketim kaydı olmadan dönem sonu kontör bakiyesi dönem başı kontör bakiyesinden düşüktü. Bilirkişi tarafından tek tek Akbil'ler üzerinde yapılan inceleme 26.146 adet Akbil'de ay boyunca hiçbir kontör yüklemesi görünmemesine rağmen dönem sonunda kontör bakiyesi artmıştı. Bu durumda söz konusu Akbil'lerin yapılan tüm kontör yüklemelerinin silindiği anlamına geliyordu. 18.359 adet akbilde hiçbir yükleme kaydı olmaksızın ay sonu kontör bakiyesi harcama kayıtlarından fazla düşüldü. Böylece hem yükleme hem de tüketim bilgileri silinerek hasılat gizlendi. 7.952 adet akbilde ay başında sıfır olan kontör bakiyesine rağmen yüklenmiş olduğu kontörden fazla harcanmış görünerek negatif bakiyeye geçmesi yoluyla yükleme bilgilerinin veri tabanının silindiği tespit edildi. Komiktir, olayla ilgili iddialar ortaya atıldıktan sonra gelirlerde artış gözlendi. İddianamede Erdoğan hakkında görevi başında zimmetine para geçirmek veya mal edinmek gerekçesiyle 14 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası talep edildi. Uzatmayayım. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi akbil sisteminin uygulanmasında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla toplam 37 sanık hakkında açılan davayı Erdoğan başbakan olduktan sonra 1 Aralık 2013'te karara bağladı. Beraat. Mahkeme sanıklardan Erdoğan'la AKP'den milletvekili seçilen Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin ve Mikail Arslan'ın dosyalarını dokunulmazlıkları bulunduğu için TBMM'ye gönderdi. Davayı açan Üsküdar Başsavcısı Hadi Salihoğlu kararı nedense temyize göndermedi. Salihoğlu 17 Aralık operasyonundan sonra İstanbul Başsavcısı olacaktı. Beraat kararına imza atan hakim İsmail Rüştü Cirit, bugün Yargıtay'ın en önemli davalara bakan 13. Ceza Dairesi Başkanı. Adı medyada 17 Aralık operasyonundan sonra Başbakan Erdoğan tarafından Zekeriya Öz'e gönderilen hakim olarak çıktı. Dosya için bilirkişilik yapan ve akbil kaynaklarının sanıklarının menfaatine kullanıldığının kuşkulu olması nedeniyle takdirin mahkemeye bırakılması gerektiği görüşünü belirten Rize İkizdereli Doçent Doktor Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu. Erdoğan'ın hukuk danışmanı. Dünden bugüne bir araştırma yapılmalı. Kim nereden nereye geldi? Konuyla ilgili bir örnek daha vereyim. Kiptaş'ın iş merkezleri, plazalar, villalar, lüks konutlar üreten, dolarla satış yapan bir kuruluşa dönüşmesinden kuşkulanıp araştırma yapılması için Danıştay'a başvuranlara yanıt hemen geldi. Danıştay 2. Dairesi 23.06.2000 tarih ve 2000-2982 sayılı kararıyla soruşturmaya gerek yoktur yanıtı verdi. Altında hangi mülkiye başmüfettişi imzası vardı? Gavat gibi sözlerle meşhur olan bugünün ünlü Adana valisi Hüseyin Avni Coş. Tüm bu olup bitenler, davalar ayrı kitap konusu olur. Yargılamalar hep sürdü. Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi'nde İGDAŞ, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde billboard, reklam afiş ve ilanların asıldığı billboardlarla ilgili ihalelerde yolsuzluk. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde servis ihalelerindeki yolsuzluk nedeniyle ihaleye fesat karıştırmak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İSKİ altyapı inşaatları, araç kiralama, personel taşıma ve personel kıyafet temini gibi ihalelere ilişkin yolsuzluk. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde metro ihalesine ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde Haliç'in temizlenmesi projesi kapsamında çıkarılan çamurun baraj sahasına taşınması sırasında yapılan işlemlere ilişkin yolsuzluk. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde kara sinek ve sivrisinek ile mücadele amaçlı ilaç alım ihalelerine ilişkin yolsuzluk vesaire vesaire. Erdoğan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde de yargılandı. Üstelik en yakın çalışma arkadaşları kendisine zora sokacak ifadeler verdi. Örneğin, cürüm işlemek için kurulan teşekkülün kurucu ve yöneticisi olmak, kamu kurumu dolandırmak ve özel evrakta sahtecilik yapmaktan sanık Ahmet Ergün'ün 26 Eylül 2001'de İstanbul DGM Savcılığına verdiği ifade şöyleydi. Harun Karaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığını yapmaktaydı. Dipnot Erdoğan'ın. Görevini 1995 ve 1998 yılları arasında kesintisiz olarak sürdürdü. Bu dönemde belediyeden ihale alan firmalar için Harun Karaca önemli bir isimdi. Çünkü ihaleleri Harun Karaca inceler ve ihale alan firmalara, belediyeye yakın olan vakıflara veya başka birimlere bağış yapılmasını sağlardı. Bir firma ihaleyi aldıktan sonra Harun Karaca direkt olarak firma sahibine ''Hayırlı olsun, sen bu ihaleyi aldın, buradan para kazanacaksın. Bizim öğrencilere yönelik hizmet amaçlayan bazı vakıf ve kuruluşlarımız var. Bunlara yardım ederseniz memnun oluruz.'' diyerek %3'ten başlayarak %10'a kadar varan miktarda kararlaştırılan komisyonu ilgili vakıflara ve kuruluşlara kanalize etmek için beni çağırırdı. Söz konusu firma sahibiyle ben diyaloğa geçerdim. Belediyede resmi bir görevim olmadığı, İstanbul Eğitim ve Gençlik Vakfı'nda, İSEGEV, yönetim kurulu üyesi olduğum için böyle bir fonksiyon üstlenmiştim. Benim Harun Karaca ile irtibatlı olarak görüştüğüm ve vakfımıza yardımlarını kabul ettiğim firmalardan hatırlayabildiklerim Biat İnşaat, Cengiz İnşaat, Yüksel İnşaat, Yapısal İnşaat. Sanık Ahmet Ergün 2001'de İSEGEV yönetim kurulu üyesiydi. Bugünse Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, kızı Esra Albayrak'ın, damadı Serhat Albayrak'ın, dünürü Reyhan Uzuner'in, eniştesi Ziya İlgen'in kurucusu olduğu TÜRGEV'in, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Bu konuya geleceğiz. Peki ifadede adı geçen Harun Karaca kim? Önce İstanbul DGM'deki dosyasından okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştiraki olan şirketlerden ihale alan iş sahiplerinden belli oranda bağış adı altında komisyonlar aldığı, teşekkülün kurucularından olup irtikap, zimmet, ihalelere fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, özel evrakta sahtekarlık ve kamu kurumlarını dolandırma suçlarını işlediği görülmekte olup ... devam ediyor. Peki Karaca ifadesinde ne dedi?
İhalelerde komisyon alma işi belli bir kadro işidir. Çünkü dışarıya bilgi sızmaması gerekmekte, sistemin bir parçası olması gerekmektedir. İlk başlarda ihalelerde indirim yüksek tutuluyordu. Ancak daha sonra ihalelerin verildiği firmalardan komisyon alınabilmesi için indirimler fazla yüksek tutulmadı.
Albayrak ailesi Recep Tayyip Erdoğan'la eskiden tanıştıkları için aralarında eskiye dayanan dostlukları bulunduğu için bizi hiçbir zaman muhatap kabul etmeyerek direkt olarak başkanla kendileri görüşürler. Nuri Albayrak Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesidir. Başkan ile direkt görüşmektedir. Harun Karaca bu. Dün Harun Karaca sanıktı. Bugün AKP İstanbul Milletvekili. Aynı davadan yargılanan ve kaçtığı için hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen İGDAŞ Yönetim Kurulu eski başkanı sanık Mustafa Açıkalın bugün AKP milletvekili ve TÜRGEV kurucusu. Hepsi amaçlarına ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklar eski daire başkanı Necmi Kadıoğlu itiraf etmişti. Tek amaç Erdoğan'ı siyasi bir güç haline getirmek. Erdoğan başbakan oldu. Kadıoğlu AKP Esenyurt Belediye Başkanı. Ve... sonra ne oldu? Tarih 6 Aralık 2002. Erdoğan yine gazete manşetlerindeydi. AKP daha yeni iktidar olmuştu. Şöyle diyordu.
Türkiye'de ciddi yolsuzluklar var. Ekibimiz bu yolsuzlukların damarına girmiş durumda. Bunları kısa zamanda ifşa edeceğiz.
Ekibim dediği yukarıdaki davalarda yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanık bürokratlarıydı. Hepsi 3 Kasım 2002'de milletvekili yapıldı. Dokunulmazlıkları vardı artık. Sonra Erdoğan da o dokunulmazlık zırhını kuşandı. Kimler miydi bu bürokratlar? Kemal Unakıtan hakkında toplam 9 ayrı dava vardı. Mehmet Mustafa Açıkalın, Akbil, İgdaş ve Albayrak davaları sanığıyken polis tarafından aranıyordu. Adem Baştürk, İgdaş davası sanığıydı. Hüseyin Besli, İgdaş davası sanığıydı. Mikail Arslan, Akbil davası sanığıydı. İdris Naim Şahin, Akbil ve Albayrak davaları sanığıydı. Akif Gülle, Billboard davası sanığıydı. Mustafa Hilmi Güler, İgdaş sanığıydı. Mustafa Ilıcalı, Albayrak davası sanığıydı. Zülfü Demirbağ, Albayrak davası sanığıydı. Selami Uzun, Albayrak davası sanığıydı. Nevzat Pakdil, Billboard davası sanığıydı. Ali Temur, Necmettin Erbakan'la birlikte RP'ye ödenen hazine yardımının usulsüz kullanılmasına ilişkin açılan davada 1 yıl hapis cezası aldı. İkametgahını Hollanda gösterdi. Polis kendisini ararken o seçim kampanyası sürdürüp Giresun'dan milletvekili seçildi. Binali Yıldırım, İDO Genel Müdürü'ydü. İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan raporlarda yolsuzluk yaptığı belirtiliyordu. Bunun üzerine görevden alındı. Mehmet Sekmen, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçlarından görevden alındı. Mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak hakkındaki soruşturmalar devam ediyorken milletvekili oldu. Halil Ürün, Atatürk'e hakaret etmek suçundan mahkumdu. Cezası şartlı salıverme yasası geri ertelendi. Hakkında yolsuzluk soruşturması bulunuyordu. Yahya Baş, Güngören Belediye Başkanı'ydı. Hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak iddialarıyla açılmış çok sayıda dava vardı. Recep Koral, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'ydı. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyordu.
Hamza Albayrak görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanıyordu. Nurettin Canikli, Albayraklar Grubu Mali Koordinatörü olarak görev yapıyordu. 3 Kasım'da Giresun'dan milletvekili seçilerek meclise girdi ve Albayraklar davasında sanık olmaktan kurtuldu. Kemalettin Göktaş da Albayrak grubundaydı, milletvekili oldu. Dipnot: 3 Kasım'dan sonra oluşan TBMM'de 77 AKP milletvekilinin dokunulmazlık dosyası vardı. Görevi kötüye kullanma 34, zimmet, kalpazanlık, dolandırıcılık 9, ihaleye fesat karıştırma 10, hakaret 29, seçime muhalefet 18. Erdoğan ile ilgili 3 dokunulmazlık dosyası var. Görevi ihmal, zimmet, kalpazanlık, sahtecilik ve suçu suçluyu övme. Milletvekili olamayan 7'si Albayrak, 4'ü belediyeden toplam 11 kişi ceza aldı. Albayraklara 1 yıl ihalelere girme yasağı getirildi. Ve tüm bu kişilerin yargı önüne çıkması için gece gündüz çalışan CHP İstanbul İl Başkanı ve El Tayyip ve Bitler kitaplarının yazarı Mehmet Bölük, 13 Haziran 2007'de Ukrayna'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Mimardı ve Erdoğan'la çok uğraştığı için İstanbul'daki inşaat şirketlerinden iş alamıyordu. Son sözü şuydu: "Yolsuzluk yapanlar, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılananlar bu ülkede parti kurabiliyor, milletvekili seçilebiliyorlar, hatta başbakan olabiliyorlar. Devlet bürokrasisinde genel müdür ve müsteşar olarak görev yapabiliyorlar. Dokunulmazlık zırhı kuşandıkları için yargılanamıyorlar. Sonra da pişkin pişkin dürüstlükten, yolsuzluktan, damardan girmekten bahsediyorlar. İstanbul Belediyesi ve Bitler'deki yolsuzluklarla ilgili yıllardır çalışmalar yapan bir yurttaş olarak Tayyip'in belediye başkanlığı dönemindeki yönetim anlayışını, yöntemlerini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Tayyip bilinmeyen bir kişi değildir. Yolsuzluklarıyla, beceriksizlikleriyle İstanbul'a damgasını vuran Tayyip'in başbakan olunca Türkiye'yi de İstanbul gibi yöneteceğini düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Tanrı Türkiye'yi El Tayyip'ten korusun. Amin." Erdoğan nasıl başbakan oldu? Kimler Erdoğan'ı koruyarak bu yolu açtı? Oysa sadece yolsuzluk davalarından yargılanmadı. Gelelim Ankara yolundaki Erdoğan'ın bir başka gerçeğine. 17. ayrımın sonu. Sayfa 165.